İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz Altuğ hocamla birlikte. Altuğ hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Nasılsınız?
Allah'a şükür siz.
Elhamdülillah ben de çok iyiyim maşallah. Neden bahsedelim?
İman hakikati gösterebileceğimiz olur. Görsel olarak varsa eğer başlayabiliriz. Nasıl
İnşallah. Şu önce bir dünkü bir şeye cevap verme açısından aynı zamanda. Bu dünkü evrim programında Habertürk'te düzenlenen. Gerçi biz cevap vermiştik ama bir daha tekrar etmekte yarar var. Cansız maddelerin bir araya gelmesinden canlılık oluşur dediler Darwinistler. Yani bu böyle süper mantıksız bir iddia. Canlılık apayrı bir şey. Yani canlılığın kompleksliği hele değil mi detaylara indiğimizde bir canlı hücresinin yapısı, tek bir protein bile o kadar kompleks bir yapısı var ki tesadüfen oluşması imkansız. Canlı hücresi gerekiyor. Zaten bu Darwinizmi temelden bitiriyor. Ama bir hücre yani canlılık alameti gösteren bir canlı hücresi akıl almaz derecede kompleks. Şimdi mesela şuna benziyor. Büyük bir şehir düşünelim. Değil mi? İstanbul gibi büyük bir şehir. İstanbul'dan daha kompleks bir yapısı var hücrenin. Çünkü hücrenin organelleri var. Yani o kadar kompleks bir yapısı var ki şehirden daha kompleks diyoruz. Çünkü mesela büyük bir bilgi bankası var. Değil mi? Genlerimiz. Büyük enerji santralları var. Örneğin bir karaciğer hücresinde 2000'e yakın enerji santralı olabiliyor. Bu tüm dünyadaki nükleer enerji santrallarından daha fazla bir sayı ve komplekslik olarak daha kompleks bir yapısı var. Mitokondrilerin, o genelin. Aynı zamanda gelişmiş laboratuvarlar var, rafineriler var, atık sistemleri var, yollar var, transport sistemleri var, ulaşım sistemleri var, hücreye giriş çıkış kapıları var. Yani hakikaten bir tek hücre koskoca İstanbul'dan daha kompleks yapısı var. Şimdi İstanbul'a kimse tesadüfen oldu der mi? Tabii ki demez, değil mi? Çok süper mantıksız bir şey olur. Binlerce yıllık bir süreç içerisinde insanlar, işçiler, mühendisler çalışarak İstanbul'u meydana getirmişlerdir, değil mi? Mimarlar aynı şekilde. Dolayısıyla bu son derece mantıksız bir iddia. Nitekim bakın fosil kayıtlarında da ilk canlı hücresinin 3.8 milyar yıl önce birdenbire ortaya çıktığını görüyoruz. Eksiksiz bir şekilde bakın bu çok önemli. Eksiksiz bir şekilde birdenbire ortaya çıktı. Tabii bu yaratıldığını kanıtlar. Bakın soldaki fosil 3,5 milyar yıllık bir bakteri fosili. İlk bakteri fosillerinden Avustralya'da bulunan. Sağdaki de günümüzdeki bakteri. Onun tıpatıp aynısı. Yani 3,5 milyar yıl önce birdenbire mükemmel bir şekilde ortaya çıkıyor. 3,5 milyar yıl boyunca da hiç değişmiyor. Tabii bu evrimin olmadığını kesin olarak kanıtlıyor. Şimdi ben şunu da göstermek istiyorum. Hücrenin bakın yapısı çok kompleks ama bir tek organeli bile ne kadar kompleks. Mesela mitokondri örneğine bakalım hep birlikte. Bakın bir tek mitokondrinin yani hücrenin enerji santralının ne kadar kompleks bir yapısı var. Mitokondri bir kere dünyanın en gelişmiş enerji santralı. Çünkü teknolojik olarak mitokondrideki yapılanları taklit dahi etmek mümkün değil. Bakın yiyeceklerden aldığımız şeker önce kan yoluyla hücrelere bir kere geliyor. Değil mi? Kanla gelir. Hücreye giren şeker yani glikoz burada glikoliz adı verilen bir dizi çok karmaşık işlemden geçer. Bakın burada temsili canlandırmasını görüyorsunuz. Bu işlemler sonucunda glikoz hücre sitoplazmasında, hücrenin içindeki yani yapıda pirivik asit diye bir maddeye dönüştürülüyor. Bakın görüyorsunuz glikoz glikolizle bu sırada ATP ve NADH elde ediliyor. Pirivik asit ise mitokondrinin özel seçici zarından içeri giriyor. Bakın görüyorsunuz. Mitokondri iç içe geçmiş iki zardan oluşur. Bakın şu dış zar. Bu içerideki yapıda, girintili çıkıntılı yapıda mitokondrinin iç zarı. Bu işte yüzeyi arttırmak için böyle bir yapısı var mitokondrinin. İçteki zar ATP sentezinin yani şu zar ATP sentezinin yapıldığı alanın geniş olması için çok kıvrımlı bir yapıdadır. Yani bu kıvrımlarla bu yapının geniş olması sağlanıyor. İç ve dış zar arasında kalan yerde ki şu bölgeden bahsediliyor. ATP sentezi için gerekli hidrojen iyonları depolanır. Bunlar ATP denen yani enerjiyi depolayan moleküllerdir. Hücrede enerji elde edilir. Bu enerjinin tabii hücreye de zarar vermemesi gerekiyor ve bir işte kullanılması gerekiyor. Onun için öncelikle ATP denen moleküller de depolanır ve gerektiği zaman ATP'den alınarak kullanılır enerji. Evet. Kıvrımlı zarın iç kısmı matriks olarak bilinir. Şu kısım. Matriks olarak biliniyor. Burada yüzlerce enzimden oluşan çok konsantre bir karışım bulunur. Yaklaşık 600 tane enzim var burada görev yapan. Yani çok kompleks bir yapı. Kıvrımlı zarın iç kısmında Nodüller vardır. Bu yapının içerisinde nodüller var. Nodüller üzerinden hidrojen iyonları matrikse geri döner ve böylece ATP sentezlenir. Bakın şimdi onun temsili canlandırmalarını da göreceğiz birazdan. Bakın bunlar nodüller. Hidrojen iyonları matrikse geri dönüyorlar. Matrikse birazdan göreceğimiz Krebs döngüsü denen çok aşamalı kompleks kimyasal işlemler gerçekleşir. Bakın bu Krebs döngüsü hücrede gerçekleşen ne kadar kompleks bir yapısı var. Burada görülen maddelerin her birini reaksiyona giren enzimler var. Bu enzimlerde hücrenin DNA'sında kodlanmış durumda. Ana DNA'da kodlanmış. Mitokondrinin kendi DNA'sı var ama ana DNA'da kodlanmış durumda olan enzimler bunlar çoğunlukla. Şimdi bu şunu gösteriyor. Bir kere evrimcilerin bir saçma iddiası var. Ona hemen yeri gelmişken cevap verelim. Diyorlar ki bazı evrimciler, ki bunlardan bir tanesi Roma'daydı, onu iddia eden bir hanım evrimci. Mitokondri eskiden bakteriydi. Bir bakteri bir başka bakteriyi yuttu. O da zamanla mitokondriye dönüştü. Bir de buna böyle Latince bir isim takmışlar. Endosimbiosis diye milleti kandırmaya çalışıyorlar. Yani şimdi o kadar saçma bir şey ki. Bir kere bir bakteri bir başka bakteriyi yutsa olabilir. Böyle bir şey olduğunda ne yapar onu? Hemen metabolize eder. Değil mi? Sindirecek enzimleri vardır. Hem anında sindirir onu yok eder. Şimdi bu sefer diyorlar ki yok diyorlar o sindirecek enzimler o sıra yoktu. Onun için sindirmedi onu. Ya bu da çok saçma bir iddia. Eğer sindirecek enzimleri yoksa açlıktan ölür bakteri zaten. Her iki durumda da olmuyor. Bakın kaldı ki daha büyük bir şey daha var. Şimdi mitokondrinin kendi DNA'sı var. Bu DNA hakikaten hücre bölünmesi sırasında mitokondriler de bölünüyor. O sırada çok işe yarıyor. Süratle mitokondriler de bölünüyor. Yarısı bir hücrenin bir kısmına gidiyor, yarısı bir kısmına gidiyor. Dolayısıyla çok işe yarayan bir DNA mitokondri. Ama mitokondrinin DNA'sı mitokondrinin bütün ihtiyaçlarını karşılamıyor. Mitokondrinin ihtiyacı olduğu proteinlerin çoğu ana DNA'da kodlu olarak var. Ana hücredeki çekirdekteki DNA'da ve oradan kodlanıyor. Şimdi bir bakteri başka bakteriyi yutsa onun içindeki olabilecek kullanacağı proteinlerin bir kısmı nasıl ana DNA'da kodlanmış olsun? Böyle saçma şey olur mu? Hiçbir hücre kendisinde olmayan bir organelin proteinlerini kendi bünyesinde barındırır mı? Yani o kadar saçma ve mantıksız ki. Ama milleti böyle bir kısım insanları işte bu Latince deyimlerle, laf kavram kargaşasıyla yutturmaya çalışıyorlar. Halbuki son derece anlamsız. Zaten bakın o kadar mitokondrinin kompleksliği zaten akıllara durgunluk veren bir kompleksliği var. Şimdi devam edelim. Birazdan izleyeceğiniz tüm işlemler vücudumuzun 100 trilyon hücresinde her hücrede bazen sayıları binleri bulan mitokondriler tarafından yapılmaktadır. Mesela karaciğer hücresinde söyledik 2000 tane var bunlardan. Kalp hücresinde 600 tane. Bunu böyle anlamak için uzmanlık konusu bunlar. Yıllarca eğitim görüyor insanlar. Sadece şu yapıyı anlayabilmek için bakın. NADH adı verilen enerji taşıyıcıları iç zara gömülü olan enerji taşıyıcı proteinlere hidrojen iyonları taşır. Bakın şimdi bunun canlandırmasını görüyorsunuz. Bu proteinlere NADH hidrojen iyonları taşıyor. İç zara gömülü özel proteinler hidrojen iyonlarını matriksten alarak yani buradan alarak iki zar arasındaki boşluğa sıkıştırarak iterler. Bu tarafa itiyorlar sıkıştırarak. Bakın görüyorsunuz NADH taşıyor onlar da bu tarafa itiyorlar. Ve burada yoğunlaşıyor. Değişen elektrik yükü ve iyon konsantrasyonu dengenin değişmesine sebep olur ve ATP sentezi için uygun koşullar oluşur. Yani hidrojen iyonunun sürekli olarak bu tarafa aktarılmasıyla burada artı yüklü hidrojen iyonlarının konsantrasyonu çok yükseliyor. Dengenin de değişmesine sebep oluyor bu burada azaldığı için. Ve ATP sentezi için de uygun bir koşul oluşturuyor bu. Nasıl mı? Bakın şimdi nasıl. Bakın enzimler hidrojen iyonlarının geri gelmesiyle oluşan enerjiyi, hidrojen iyonları burada yoğunlaşmıştı ya, bunların geri gelmesiyle oluşan enerjiyi de kullanarak hücrelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretirler. İşte şimdi burada enerji üretimi devreye giriyor. Ki bu burada çok kabaca anlatıyoruz. Bakın görüyor musunuz? Hidrojen iyonları buradan geliyor. Matrix üzerindeki bu nodüllerde de olağanüstü bir yaratılış vardır. Oradan geçerken ATP üretiliyor bu tarafa geldiğinde. Şimdi bu nodüllere daha yakından bakalım. Bakın bunlar dünyanın en küçük motorlarını göreceğiz şimdi. En mükemmel. Elektron mikroskopla bile görülebilen ancak. Matrix üzerindeki nodüllere baktığımızda olağanüstü bir moleküler makine ile karşılaşırız. Bakın tam bu şekilde bir motor yapısında, makine yapısında mükemmel bir teknolojiyle yaratılmış maşallah. Bakın dönen bir çarkı var. Nodüller protonlarda depolanan enerjiyi ATP'nin kimyasal bağında depolanan enerjiye çeviren bir tribün gibi çalışıyorlar. Bakın burada görüyorsunuz dönen yapısıyla. O da şöyle gerçekleşiyor. Şimdi onu gösterecek birazdan canlandırmayla. Bakın hidrojen iyonları geliyor. Zarın bir tarafındaki açıklıktan giren protonlar yani hidrojen iyonları bu çarka bağlanıyorlar. Bakın bu gördüğünüz çarkın üzerindeki noktalara bağlanıyorlar. Bir tane geliyor birine geçiyor diğeri öbür tarafa ve bu kendi etrafında dönüyor. Bu da giriş kanalından bağlanıyor görüyorsunuz. Tam döngü tamamlandığında ve proton yüklenmiş parçalar geri döndüğünde, şimdi bu bir yüklenmişti ya bu parça olduğu gibi geri dönüyor tekrar buraya geliyor dikkat ederseniz. Zarın başka bir yanından bir çıkış kanalı açılır. Bakın buradan bir kanal açılıyor. Oradan öbür tarafa geçiyor. Görüyor musunuz? Bu çıkış kanalı işte. Bu çıkış kanalından proton yukarıdan gelip yüklendikten sonra tam bir tur attıktan sonra gelip buradan aşağı alınıyor. Bu şekilde proton çıkışında depolanan enerji mekanik rotasyonel enerjiye dönüşür. Yani bu muhteşem bir teknoloji. Bu gördüğünüz canlandırma yani bu motorların yapısı o kadar ufak ki ancak elektron yani gözle görme imkanı yok. Ancak elektronik elektron mikroskobiyle görülebiliyor ve vücudumuzdaki 100 trilyon hücrenin hepsinde var bu. Ve bu aralıksız çalışıyor. Vücudumuz işte böyle enerji elde ediyor. Bu sistem sayesinde, vesilesiyle, Allah'ın yaratmasıyla maşallah, subhanallah. Bu rotasyonel enerji çarka bağlı bir miler aracılığıyla en uçtaki F1 ATPase adlı enzime iletiliyor. İşte bakın burada gördüğünüz gibi, bakın görüyorsunuz protonların giriş çıkışı. ATPase iletiliyor. ATPase protonların zardan geçişini sağlayarak ATP üretiminde katalizör görevi görür. İşte elde edilen enerji bu ATPase enzimi yardımıyla ATP denen molekülde depolanıyor. Çünkü depolamaya da ihtiyaç var enerji. Enerji başı boş kaldığı anda ya ısı enerjisine dönüşür değil mi? Ve hücreyi tahrip eder. Bir zararlı hale gelirdi. Ancak ATP adlı molekülde depolanarak gerektiği zaman kullanılmak üzere depolanıyor. Bakın ATP oluşumunu görüyorsunuz burada. Bunların hepsi protein yapısında tabii. Amino asit zincirleri. O yapıları gösteriyor. Ve bunların hepsinin şifresi de ana DNA'da, hücrelerimizdeki DNA'larda var. Her enzim gibi ATP sintez enzimi de ters yönde görev görebilir. Yani bu şu anlama geliyor. Proton konsantrasyonu azaldığı zaman, bakın azaldığı takdirde, yüksek ATP miktarı çok arttığı zaman o zaman ters yönde çalışarak bu sefer ATP'den alıyor bu enerjiyle protonları yukarı gönderiyor. İç zar üzerindeki nodüllerde enzimlerden oluşan olağanüstü mekanik mucizeyi gördük. Ancak mitokondrideki yaratılış mucizesi bununla sınırlı değildir. Mitokondrinin en kompleks kimyasal işlemleri nasıl yaptığını görmek için Krebs döngüsünü incelememiz gerekir. Bakın şimdi Krebs döngüsünü inceleyeceğiz. Evet görüyoruz şimdi. Bunlar mitokondriler. Pirvik asit mitokondrinin iç zarından geçerek matriks denilen bölümde, şu içerideki matriks denilen bölümde asetil koenzim A'ya dönüşür. Başka bir kimyasal madde. Oksaloasetik asitle birleşir ve sitrik asite dönüşür. Bakın bunlar domino taşı gibi ilerleyen reaksiyonlar. Yani her bir basamağın mutlaka var olması gerekiyor. Aşama aşama olmuş olamaz Darwinizmin iddia ettiği gibi bir anda yaratılmış olması gerekiyor. Sitrat sintez adlı enzim iki karbonlu asetatı ve 4 karbonlu oksaloasetatı birleştirerek sitrata dönüşür. Bakın ne kadar karmaşık kimyasal reaksiyonlar görüyorsunuz. İnsanların yıllarca üniversitelerde okuyarak, doktora yaparak öğrendikleri, laboratuvarlarda çalışarak öğrendikleri gerçekler bunlar. Daha sonra asonitaz enzimi sitratı trikarboksilik asitteki cis asonitat aracılığıyla izositrata dönüştürür. Tabi bu isimleri hatırlamanıza gerek yok ama ne kadar mükemmel bir yapı olduğunu göstermek açısından Allah'ın sonsuz aklını kavramamız için izositrat dehidrogenaz enzimi izositratı alfa ketoglutarata dönüştürür. NADH artı NADH molekülüne dönüşür ve bir karbondioksit açığa çıkar. Bütün bu gördüğünüz reaksiyonlar her an vücudumuzdaki 100 trilyon hücrede şu anda yüzlerce mitokondride gerçekleşiyor. Yani katrilyonlarcası şu an herkesin vücudunda oluyor bunlar. Bizim bakın anlatmaya ne kadar bir süre aldığını düşünün ki kabaca yani her şey bilinmiyor. Bilim adamları hepsini bilmiyor zaten neler olup bittiğini. Maşallah eksiksiz yürüyor bunlar Allah'ın kudretiyle. Maşallah. Sonsuz kudretiyle maşallah. Evet, gördüğünüz bütün bu reaksiyonlar her an vücudumuzda şu an oluyor. Süksinat da hidrogenaz enzimi süksinatın fumarata dönüştürülmesini sağlar. Bunun için aynı anda ubiquinin ubiquinone dönüşmesi gerekir. İsimleri hatırda tutması biraz zor değil mi bu maddelerin? Yani bunlar her an vücudumuzda oluyor. Bakın, maşallah. Fumaraz enzimi fumaratın malata dönüşmesini sağlar. Malat dehidrogenaz malatı oksaloasetata dönüştürür. Tabi bu üniversitelerde ders okutuluyor. Yani özel bölümler var bu dersleri okutmak için. Oralarda okutulan derslerin konuları bunlar. Sitraz sintaz adlı enzim asetil koenzim A'dan kalan 2 karbonlu asetatı ve 4 karbonlu oksaloasetatı birleştirerek yeniden sitrata dönüştürür. Bakın görüyorsunuz reaksiyonların toplam halini burada. Muazzam bir yaratılış var detaylarda. Maşallah. Böylece Krebs döngüsü tamamlanır. 1 ATP, 3 NADH enerji taşıyıcısıdır NADH. FADH2 ve 2 tane de karbondioksit üretilir bu reaksiyonların sonucunda. Allah bedi yani bir örnek edinmeksizin yaratandır. Bakın Krebs döngüsünü görüyorsunuz. Ne kadar kompleks bir yapısı var. Bunların her biri birer protein bu gördüğünüz aradakiler bu reaksiyonları yürüten. Bunların hepsi enzimler yani. Bunların hepsi de DNA'da şifrelenmiş olarak var. Eksiksiz ve kusursuz. Çünkü en ufak bir eksiklik olduğu zaman, yani bu proteinlerden birisinin yapısı bozulduğu zaman bütün sistem çöküyor. İnsan hayatta kalamaz. Bütün her şey tamam olsa bile hayatta kalmasına imkan yok. Milimetrenin %1'i kadar küçük olan bir hücre içinde sayıları binleri bulan her mitokondride bu işlemler her an kusursuz şekilde yapılmaktadır. Bakın hiçbir eksiklik yok. Bu Allah'ın üstün yaratma sanatının açık delillerindendir. Ayrıca bakın, biz çok ufak bir kısmını inceledik. Ben dikkat ederseniz girerken dedim ki en az 600 tane enzim var, protein var mitokondrinin içerisinde. Biz böyle 10-15 enzimlik bir bölümüne baktık yani bu olan olaylardan. 600 tane bunlar gibi enzimler ve son derece karmaşık reaksiyonlar var ve bilimsel olarak ne olduğu dahi bilinmiyor. Neler olup bittiği dahi bilinmiyor tam olarak.
Şimdi şöyle düşünelim. Hücreyi bir fabrika olarak ele alalım. Mesela bir araba fabrikası. Aslında çok daha büyük ve kompleks bir şehre benzettin sen. Daha da büyük bir yapı ama hani örneklendirmek açısından diyelim. Şimdi anlattığımız mitokondrideki şeyi canlandıralım. Bir araba fabrikasında robotlar araba üretiyorlar. Bunun görüntülerini herkes görmüştür yani internette de var isterlerse bakabilirler. Hem robotlar var. Metaller geliyor, o camları yerleştiriyor, kaportayı alıyor, çıkartıyor böyle. Oradan dönüyor gidiyor belli bir rayın üstünde diğer üniteye geliyor. O ünite işte başka bir şeyleri alıyor, metalleri onları birleştiriyor. Gidiyorsunuz fabrikanın sonundan bir araba çıkıyor böyle. Şimdi evrimciler diyor ki bu kompleks fabrikayı düşünün. Yani büyük bir firma böyle birçok çeşit yani hem otobüs yapan hem araba yapan her çeşit şeyleri olan ünlü bir markanın fabrikasını düşünün. Evrimciler diyor ki bir tane metal vardı diyor yani doğada. Ona yıldırım çarptı. Suyla toprakla karıştı. Birden fabrika binası oldu. Yani bir parçaya oldu diyorlar. Mesela o ünitelerden araba robot şey yapan çalışan ünitelerden biri oldu diyorlar. Sonra kendi kendine birden o metaller değişti robotlar oluştu. Sonra nasıl istedilerse kendileri işte raylı sistemlerden araba üretmeyi düşündüler. Metallerden bir de araba yapalım dediler oldu diyor. Yani bir metal parçası yıldırımla suyla karışmış bir fabrika olmuş. Makineler üretim makineleri olmuş, robotlar olmuş ve sonunda da bir araba üretilmiş. Tesadüfen. Yani evrimcilerin bu dediğimizden hiçbir farkı yok yani. Tamamen bunu söylüyorlar evrimciler.
Tam bir kepazelik yani bu.
Evet yani böyle. Burada anlatılan şey bizim vücudumuzda bir kişinin vücudunda olan trilyon tane hücreden bir tanesinin içindeki sadece enerji sağlayıcı mitokondride dönen
bir olayların
kimyasal olayların yani böyle o yüzden yani benzetmek aslında daha da şeydi. Ve 6 milyar insan var. Yani bu bir hücredeki 1 trilyon hücreyi düşünün bir kişi 6 milyar insan var. Değil mi? Milyonlarca, yüz binlerce çeşit hayvan var. Milyarlarca hayvan var. Değil mi? Canlı çünkü. Onların da hücreleri var. Ve orada her an kusursuz bir şekilde hatasız, mükemmel bu gördüğümüz olaylar cereyan ediyor. Yani bu kendi başına tesadüfen olabilecek bir şey mi? Burada Cenab-ı Allah'ın sonsuz güç ve kudretinin tecellisini görüyoruz. Anlamakta bile zorlandığımız muazzam olaylar ceryan ediyor. Ve her an tecelli ediyor bu. Orada bir hayat var, can oluyor bunlar. Bir robot mekanik de değil yani, orada canlı olaylar. Yani o can Allah hay olduğundan, yani can veren, hayat veren olduğundan hayat buluyor ve hayat devam ediyor. Ve kayyum sıfatı var Allah'ın, her şeyi ayakta tutan. O sıfatla tecelli ettiği için o mesela vücudumuzda olan bütün olaylar her an aynı şekilde kendini, varlığını koruyor. Allah tecelli ettiği için orada. O an, her an yarattığı için. Allah onu bıraksa mesela gökler ve yer zeval bulurdu diyor. Evet, değil mi?
İnşallah.
İşte bir an öyle tecelli etmese hiçbir şey işlemez mesela vücutta, değil mi? Vücuttaki bütün reaksiyonlar, hücredeki hiçbir şey işlemez. Hiçbir şey olmaz. Her an Allah sonsuz kudret, güç, merhamet, aklı, ilmiyle her an tecelli ettiği için odaki, fabrikadaki gibi şeyler cereyan ediyor inşallah.
İnşallah. Tabii yani bu cansız maddelerin, yani atomlar bir araya gelecek ve düşünecekler onların mantığına göre. Yani plan yapacaklar. Dur biz önce bir hücre yapalım. Onun mitokondrisi olsun. Ya şu bilgileri de bir DNA'da depolayalım. Bir de DNA molekülü yapalım. Ya bu kadar bir safsataya hakikaten inanılması 21. yüzyılda bir mucize yani. Allah'ın yaratmasıyla ancak açıklanabilir. Allah'ın sonsuz aklıyla yani yarattığı bir kader üzere ancak olabiliyor bu. O da bizim için ezmek için var. Yani dünyayı tam bir felakete sürüklemiş bir pagan felsefesi bu, pagan dini. Ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani fikren hakikaten ortadan kaldırmak gerekiyor. Çünkü ne kadar zararlı olduğunu 20. yüzyılda çok net ispat etti. Yani bu getirdiği mantıklarla, Darwin'in çarpık mantıklarının toplumlara uyarlamasıyla ve onun devamı olarak, doğal sonucu olarak komünizmin, faşizmin, anarşinin, terörün, ırkçılığın ortaya çıkmasıyla, değil mi? 350 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu. Şehirler yok oldu. Bir o kadardan daha fazla insan işte yetim kaldılar, öksüz oldular, aileler perişan oldu, değil mi? Muazzam bir ekonomik çöküntü meydana getirdi. Sırf şu Darwinizm saçmalığından dolayı, yani insanların bunda böyle inat etmesinden dolayı, bu tesadüf saçmalığını savunmak için. Ya anlatıyorsun hala, bakın kardeşim diyorsun, bir protein bile tesadüfen olamaz. İspatlıyorsun bilimsel olarak, hala direniyor. Allah'ın varlığını kabul etmemek için bu sefer diyor ki uzaylılar getirdi diyor. Yani tabii bu artık yani, değil mi? Ama Allah'ın dilemesi şimdi yavaş yavaş derimizin bütün yer tepe taklak gidiyor. O direnenler de çözülüyor artık birer ikişer. Mesela Anthony Flew var. 20. yüzyılın en önemli ateisti. Richard Dawkins'in de şeyi, akıl hocası o açıdan. Eski akıl hocası yani. Şimdi değil de. Bakın şey diyor ki Anthony Flew, onu da gösterelim. 2004 yılında Anthony Flew iman etti, söyledi. Yani bunlar dedi, evrimli olmuş olamaz dedi. Ben dedi, bütün insanlıktan özür diliyorum dedi. İnsanların dedi, dinsiz olmasına sebep olduğum için dedi, böyle dedi. Ve özür diledi ve Allah'a inandığını söyledi. Bakın bu o dönemin, yani 2004 yılının medyadaki haberleri. Bakın 12 Aralık 2004 yılında ateist, baş ateist diyor, pardon dedi diyor, ben artık Allah'a inanıyorum. Medyada çıkan bütün dünya medyasına haber oldu bu. İlk diyor canlı maddenin diyor, cansız, bakın burada diyor ki, ben de şu karara vardım diyor, ilk canlı maddenin diyor, cansız maddeden oluşması sorusu diyor, ondan sonra da bu şeye diyor, değişmesi diyor, sorusu bile bunun makul değil diyor. Yani böyle bir şey yani akıldan bile geçirilmemeli demek istiyor. Şu ilk bölümde bakın, evet. Sunday Times'a çıkan yazıda. Cansız maddeden canlılığın oluşması diyor. Yani böyle bir şey sorulmaz bile diyor yani, böyle diyor. Ama hayatı boyunca ateizmi savunmuştu. Anladı. Neden anladı? Bilimsel delillerin Darwinizm çürütmesiyle muhteşem bir yaratılış, tabii, olduğunu 84 yaşında farkına vardı maşallah, değil mi?
Tabii.
Ondan sonra Allah'a inanmaya başladı. Ki bu en önde gelen ateistleri. Bunun gibi çok örneği var. Francis Collins aynı şekilde hayatı boyunca ateist olarak kalmış. İnsan Genom Projesi'nin en üstündeki, en yetkili kişisiydi, bilim adamıydı. O da aynı şekilde Allah'ın yarattığını kabul etti. Bugün böyle bu şekilde Allah'ın yarattığını kabul eden, Darwinizmin saçmalığını anlayan çok sayıda bilim adamı var. Ve bilim dünyası artık yani anlaşılmaya başladı. Biraz böyle artık sisler dağıldı. O eski puslu hava yok artık böyle hocamızın faaliyetleriyle maşallah değil mi? Tabii. Fosiller böyle balyoz gibi indi Avrupa'nın üstüne, Amerika'ya. Ondan sonra inşallah yaratılış atlası. Ve Darwinizm darmadağın oldu. Yani şu anda son derece daha doğrusu böyle bir inatla savunanlar var. Yani geçersiz olduğunu anlamışlar ama o böyle enaniyetinden bütün hayatı boyunca o batıl dini savunduğu için bir anda da ben hani Darwinizme inanmıyorum diyemiyor. İşte en fazla sıkışınca da uzaylı yaptı diyor falan. Yani
ya
böyle.
O diyenler de yüzde böyle bir ikinin içinde özellikle mesela Türkiye'de
evet.
%90'ların üzerinde Allah'a inanma oranı. Değil mi? Bu bilimsel istatistiklerle ölçülerek sabit hale gelmiş matematiksel bir oran. Yani marjinal kalmış durumdalar. Ve bu bilim değil. Bir ideolojik olarak bunu savunuyorlar. Evrimciler zaten artık onu kabul ediliyor. Biz yani bunu bir ön yargı, öngörü olarak materyalizme inandığımız için bunu kabul etmek, buna göre kurgulamak zorundayız, durumundayız diyorlar. Ona göre yapıyoruz diyorlar. Dolayısıyla bunlardan tabii dünya üstünde yine bulunabilir. Yani Allah'ın izniyle İslam ahlakının dünya hakimiyeti zamanında da yani inanmayanlar yine olacaktır. Ama ekseriyet %90 inançlı olduğunda tabii yine inanmayanlar da olacak adetullah gereği. Allah diyor onlara melekleri getirsen karşılarına yine inanmazlar diyor. Onlar zaten olacak. Mühim olan gerçeklerin doğruların ortaya çıkmış olması ve genel kabul. Öyle marjinaller olabilir her zaman.
Evet. Hayır o kadar yani komik izah. Mesela dün bir haber çıktı gazetelerde. Bak göstereyim. Umut bu iki göze bağlandı diye. Burada mantis karidesinin göz yapısını görüyorsunuz. Mükemmel bir göz yapısı var. Ve bu sistemler şu anda teknolojik olarak taklit edilmeye çalışılıyor. Fakat bunu yani bu taklit edilmeye çalışan çünkü mantis karidesinin özelliği şundan kaynaklanıyor. Bir kere onun canlı filmi de var aslında. Biraz önce gösterdik ama tekrar gösterebiliriz. Bakın şöyle bir yapısı var. Bu gözlerini görüyorsunuz mantis karidesinin. Gözlerinin özelliği yani diğer bütün canlılardan farklı olarak dairesel polarize ışığı dalgalayabilmeleri. Normalde ışık doğrusal olur da polarize ışık vardır. Bir de dairesel polarize ışık vardır. Dairesel polarize ışığı algılayabilen bilinen başka canlı türü yok. Nitekim bu mantis karidesi bunu dalgalayabiliyor. Dolayısıyla insandan kat kat daha üstün teknolojik olarak göz yapısı. Çünkü insanın mesela 3 tane renk algılayan hücresi varsa bunda 12 tane var. İnsan 10 bin tane renk görüyorsa bu 100 bin tane renk görebiliyor. Ve diğer bütün canlılardan görüş alanında %33 daha geniş. Yani mükemmel bir göz yapısı gerçekten. Maşallah. Ve 400 milyon yıl önce mantisle birlikte birdenbire ortaya çıkıyor. Şimdi bu neyi gösterir? Bu kadar mükemmel. Hatta yani bu şu an yaşayan canlıların da tamamından daha mükemmel bir göz yapısı. 400 milyon yıl önce ortaya çıkmış. Yaratılışı kanıtlar bu. Bunun evrimle açıklaması olur mu tesadüfle böyle bir saçmalığın? Şu an zaten bu teknolojiyi teknolojik olarak yani işte ekranlarda bu CPL dedikleri dairesel polarize ışık teknolojisini uyarlamaya çalışıyorlar bu gözün taklit etmeye çalışıyorlar. Ve teknolojiyi uyarlamaya çalışıyorlar. Bu kadar muhteşem bir teknolojiyle yaratılmış ve o kadar güzel görüyor ki yani mükemmel bir görüş alanı var ki görüş 133 daha geniş. Yani 100 bin çeşit renk görüyor. 10 bin çeşit renk görürken insan gözü biz 10 bin çeşit renk görüyoruz. 100 bin çeşit renk görüyor. Bizde 3 çeşit hücre var ışığı algılayabilen, renkleri algılayabilen. Onda 12 tane var. Bu kadar mükemmel bir yapı hiçbir ilkel atası falan olmadan onların iddia ettiği gibi zaten olamaz yani. Çünkü bu sistem tam olduğu zaman işlev görüyor. Yani yarım şey gözü olmaz. Yarım göz olmaz. Yarım akciğer olmaz, yarım kulak olmaz değil mi? Bunların hiçbir eksikliği olduğunda, en ufak bir eksikliği olduğunda ama çalışmayan sistemler.
Tabii.
Bütün sistemler öyle, hücrenin yapısı da öyle aynı şekilde.
Mantık olarak da öyle. 400 milyon yıl evvel böyle kompleks göz sistemi zaten onların da iddia edememeleri lazım. Çünkü zaman geçtikçe daha çok kompleks hale gelmesi gerekir onların düşüncesine evet. göre. 500 milyon yıllık trilobitler, 400 milyon yıllık mantislerde bizden çok daha mükemmel göz varsa
evet.
zaten kendi kendilerini yalanlamış oluyorlar.
Evet. Ayrıca bu süre içinde hiçbir değişikliğe uğramıyor. Bakın fosili de var elimizde. Yani bu gerçek fosil.
Maşallah.
Maşallah. Yani işte size delil. Bunu gösterelim. Bakın mantis karidesinin günümüzdeki hali. Bu da fosil hali. Yakın plan alırsanız bakın. İyice yaklaştığınız zaman değil mi? Gözleriyle birlikte mükemmel olarak görülüyor bakın. Antenleri. Fosil çok güzel korunmuş. 95 milyon yıllık bir fosil bu. Tıpatıp aynısı bakın. Olduğu gibi görünüyor her şeyi. Bu da günümüzdeki hali. Büyütülmüş olarak. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Yani birdenbire ortaya çıkıyor mükemmel. Ve hiç değişmiyor milyonlarca yıl. Ne demek bu? Yaratılmış. Bakın fosil delil böyle olur.
Tabii.
Şimdi evrimciler hiç fosil getirmiyorlar. Yani evrimi savunan biri. Charles Darwin'in sözü var. Diyor ki bunun evrimin diyor kanıtları diyor sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Bakın şimdi gösterelim onu. Sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Bir saniye şimdi bulacağım. Evet. Yani ben birazdan bulacağım. Şu an bulamadım tamam. ama. Evet. Bunu alalım buradan. Burada olacak. İngilizcesini göstereceğim o zaman. Evet bakın. Hatta bunun aslında evet. Eğer teorim doğruysa diyor sayısız ara geçiş formu yaşamış olmalı diyor. Türleri birbirine bağlayan. Var olmuş olmalı diyor. Dolayısıyla diyor bunların diyor delili diyor sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Yani evrimin diyor kanıtları diyor sadece fosiller olmalıdır diyor. Ara geçiş formları evrim kanıtı olabilecek. Ondan sonra da devam ediyor. Evet. Eğer türler diğer türlerden yavaş gelişmelerle türemişse niye sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Yok evet. diyor ondan sonra. Ne demek bu? Evrim mevrim yok demek değil mi? Kim söylüyor bunu? Darwinizmin kurucusu Charles Darwin Efendi söylüyor. Yani bu kadar...
Yok, bizimkiler Darwin'den de Darwinci.
Yani evet, Darwin'den de daha Darwinci. Darwin söylemiyor, o kadar savunmuyor bunu. Yani kardeşim diyor, yok üstüme varmayın diyor. Yani Darwinizm yoktur diyor. Şimdi bakın Darwin'in çok önemli itirafları var. Darwin itirafları bu kadar değil ki sadece. Evet.
O yüzden bunalıyor zaten değil mi? Çelişkili şeyler ruh haline giriyor böyle. Darwin'in itirafları var hakikaten.
Birazdan. Evet. Birazdan bulacağım. Bulamadım şu anda.
Tamam önemli değil.
Evet. Darwin kendisi zaten itiraf ediyor ve dediğin gibi Darwin'den daha Darwinci. Bu evrimci arkadaşlar. Yani tam bir rezalet yaşanıyor. Halbuki adam diyor çok açık bir şekilde. Yani bu iş diyor olamaz diyor.
Hocamızın evrimcilerin itirafları diye kitabı var. Gayetten etkileyici yani çok kalın bir kitap da değil. Böyle rahatlıkla bir akşamda okunabilecek türde bir eser. Hakikaten dünyadaki önde gelen, kendi dünyalarında önde gelen evrimcilerin farklı farklı branşlarda olanların itirafları var. Neden evrimin hakikaten olamayacağına dair.
Evet.
O okunabilir. Ve Harun Yahya Ork'tan kitaplar bölümünden evrimcilerin itirafları kitabı okunabilir. Veya evet. Global Yayın Evi'nden satın da alınabilir. Gerçekten etkileyici bir eser.
Evet. Güzel. Bakın buldum şimdi. Darwin sadece ara geçiş formları yok demiyor. Darwin diyor ki teorim sadece birçok kusur ve delikleri olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Bitti. Yani Darwin söylüyor bunu.
İşte onu diyorum ben de.
Thomas Huxley'e mektubu. Thomas Huxley biliyorsun tanınmış evrimci. Arkadaşı onun. Ona mektup yazıyor. Teorim sadece birçok kusur ve delikleri olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı diyor. Devam ediyor başka bir mektupta. bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Yani evrim yoktur diyor. Çok açık bir şekilde söylüyor evrimin olmadığını. Bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum. Bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum. Görüşlerimin sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma. Devam ediyor bakın. Tamamen yanlış bir inancın içinde olduğumu düşünmeye başladım. Bana bu konunun 10 sene içinde tamamen unutulacağını söylediğinde haklıydı.
Ya işte evet bunları kastediyordum.
Yani sık sık üzerime soğuk bir ürperti geliyor ve kendi kendime bütün hayatım bir fanteziye adayıp adamadığımı soruyorum. Tabii ki fanteziye adadın hayatımı, doğru. Oldukça iyi biliyorum ki spekülasyonlarım meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır.
Tamam, o kadar azimli olması tabii loca tarafından.
Bakın hayvanlarla evet.
Zorla şey olduğu tabii, için aynı
değil
zamanda.
Mi? 27. derece mason. Tabii. Hadi bakayım diyorlar, Charles sen bu kitabı yaz, biz seni destekleyeceğiz.
Tabii.
O da inanmadığı bir şey yazıyor değil mi? Bakın diyor ki hayvanlarla ilgili de itirafları. Parlak renklilik, erkek balıkların kuluçkaya yatması, parlak dişi kelebekler, bu güzelliğin doğal seleksiyonun kontrolü altında gerçekleştiğini düşünemiyorum diyor. Çok net söylüyor yani. İçini döküyor değil mi? Ya diyor bir şey yaptık ama diyor yok mu diyor yani uydurma diyor bu. Ürperti geliyor diyor, bunalıma giriyorum diyor. İçgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir veya değişikliğe uğratılabilir mi? Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz? Charles Darwin Türlerin Kökeni sayfa 186. Yani Allah yarattı desene yani sırf onu dememek için değil mi? Sayfalar dolayısıyla evirip kırmızı. Çok açık bir şekilde içgüdü diye bir şey olur mu? Yani içini aç bak hayvanın bir güdü mü bulacaksın orada? Allah'ın vahiyiyle yapıyor. Allah bildiriyor Kur'an'da. Allah şeytandan Allah'a sığınır bal arısına vahyetti diyor Allah. Allah'ın emriyle muazzam bir akıl gösterisi oluyor değil mi? İnsanın aklından daha öte bir akıl gösterisi. Evet. Allah'ın ilhamıyla oluyor. İçgüdülerin çoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görülecektir. E tabii ki hayvanların yani gösterdikleri değil mi bu içgüdüler yani fedakarlıklar, ev yapıyor mesela termitler, kör termitler muazzam bir kompleks meydana getiriyorlar. İçinde havalandırma sistemleri olan özel odaların olduğu değil mi? Ve milyonlarcası orada yaşıyor ve metrelerce yükseklikte ve bunlar kör. Karıncaların dayanışması, örümceğin yaptığı, o yani hep birlikte görüyoruz her zaman filmlerini daha da gösterebiliriz. Hazırladığı sistemler akıllara durgunluk verecek gibi değil mi maşallah evet. Kavrama sınırlarının ötesinde. Sonunda yavru guguğun üvey kardeşlerini yuvadan atması, karıncaların köleleştirmesi gibi içgüdüleri özellikle yaratılmış içgüdüler olarak değil de çoğalmanın, değişmenin, en güçlülerin yaşamasının ve en zayıfların ölmesinin küçük neticeleri olarak görmek, bakın devam ediyor, mantıklı bir sonuç çıkarma olmayabilir. Ama benim hayal gücüm için çok daha doyurucudur. Buyurun. Charles Darwin, Türlerin Kökeni, sayfa 310.
Penguenler var mı?
Efendim?
Film.
Var. Ya onu söyledim gösterelim. Mi? Böyle rezalet olur mu? Ya şimdi bu bilim adamı, zaten bilim adamı değil de böyle bilim adamı olmaz yani. Bilim adamı gerçekçi olur değil mi? Bakar bilime. Bilim Allah'ın yaratmasını gösteriyor. Allah'ı tesbih etmek için vardır. Allah onun için yaratmıştır. Allah'ı tesbih eder bilim adamı. Zaten mesela Isaac Newton değil mi? Allah'ı övüyor.
Gerçek Galileo bilim adamları öyle, Einstein öyle. Tabii.
Evet. İslam alimleri var değil mi? İslam'ın yükselme döneminde 10. yüzyılda muazzam bir medeniyet kurulmuş ve bütün modern bilimlerin kurucuları olmuşlar. İbn Sina'lar, Biruni'ler değil mi?
İbn Heysam,
El-Kildi'ler evet. Evet, penguenlere bakalım şimdi. Bakın değil mi onun nasıl bir izah olacak değil mi böyle bir şeyin? Maşallah yaratılış. Evet.
Şimdi mutasyon diye bir şey çıkarmışlar. Bütün marifeti ona veriyorlar. Tamamen hatalardan ibaret bir şey. Hata sonucu mu diyor. Orada ekranda diyor ya o deniz evrimci. Evet teknik olarak hata sonucu ortaya çıkmıştır insan diyor.
Bakın şimdi penguenlerdeki fedakarlığın boyutlarına maşallah. Evet, penguenlerin.
Ses var mıydı bu filmde? Yok tabii, değil mi? Sesi var mıydı?
Yok, ses. Şimdi penguen topluluğunu görüyoruz. Bu film yanlış mı mesela?
Bu o film mi?
O film değil galiba. Hı.
Dakikasını anlarız. Şu alttaki köşedeki evet. Dakikadan anlarız. Onun bir 5 dakika sürmesi lazım çünkü.
Evet, değil o, herhalde evet.
O dursun, sen öbürüne bakarsın oynarken.
Evet, bu da penguenlerin bir filmi.
Öbürküne başlangıç olur.
Evet.
Sen bakarken onu bir seyrederiz.
Şimdi bunu yani oynatırken öbürünü bulamadığım için.
Ha, öyle mi?
Şimdi ona bir bakayım da. Sen orada bir şeyler anlatmaya devam edersen.
Hayır, şu mutasyon çok şey yani. O mutasyonu evet. Bir kere bir söyleyelim. Mutasyon %99'u zararlı olduğu kesin olarak, net olarak bilinen bir şey. Ve hiçbir evrimleştirme mekanizması yok. Sadece DNA'daki bilgilerin içinde hata olması ve bozulması anlamına gelen bir şey. Bir faydalı mutasyon sorulduğu zaman evrimcilerin başı Richard Dawkins'in bile tek bir örnek veremediği bir konu. O yüzden mutasyon deyip durmasınlar evrimciler. Mutasyonun deneyleri yapıldı. Meyve sineklerinde 60 yıl boyunca sineklerin kafalarında ayak çıkmaktan ve tamamen organların bozulmasından başka hiçbir şey elde edemediklerini gördüler. Diğer canlılarda da öyle. Değil mi? Bir evrimci örnek veriyor. Bir araba motoruna kurşun sıkılması ile araba motoru daha iyi hale gelebilir mi diyor. İşte mutasyonu buna benzetiyor. O yüzden mutasyonun bir faydası olmadığı gibi evrimleştirici de bir mekanizması yok. O nedenle evrimcilerin orada televizyonda devamlı bir mutasyon örneği vermeleri kamuoyunu yanıltmaktan başka bir şey değil. Yani bilimsel gerçekleri çarpıtmaktan başka bir şey değil. Ona da müsaade edilmemesi lazım. Yani bilimsel veriler belli.
Evet. Yani mutasyon zaten
şey yok.
Genetik bilgiyi artıracak bir mekanizma yok.
Yok.
Bir kere evrimcilerin iddiası tesadüfen yeni gen olduğunu, yeni protein, yeni enzim, yeni organ olacak yeni iddialarına göre. Böyle bir mekanizma yok. Yani DNA'daki bilgiyi artıracak, yeni gen ekleyecek bir mekanizma yok. Sadece mevcut olan DNA'nın kopyalanması var. Yani mevcut olan genlerin kopyasının çıkartılması ve mükemmel bir sistemle yaratılmış. Allah'ın yaratma sanatı bu. Allah ilk hücreyi yaratıyor ve ondan sonra o hücrenin devamı oluşuyor. Allah çok hücreleri yaratıyor. Onların kopyalanmasıyla o neslin devamı oluyor. O DNA'nın kopyalanmasıyla. Allah'ın yarattığı her tür kopyalama sistemiyle o DNA'nın nesilden nesile aktarılmasıyla ondan sonra tabii genlerde biraz karışma oluyor da aktarılmasıyla nesiller devam ediyor. Ama bakın hep Allah'ın yarattığı bir ilk var ve onun kopyalanmasını yaratıyor Allah. Kopyasını yarattı, kopyalanmasını yaratan da Allah tabii onun Allah'ın yaratmasıyla oluyor. O şekilde devam ediyor ama genetik bilgide ilk canlıdan itibaren hiçbir artış yok. Mutlaka sabit 50 milyon yıl, 100 milyon yıl, 500 milyon yıl hiç bu açıdan genetik bilgide artış olmuyor. Sadece varyasyon oluyor. Yani mevcut olan genlerin değişik kombinasyonları oluyor ama o en baştan itibaren var. Yani yeni bir gen, yeni bir protein yok. Mesela şöyle söyleyebiliriz. İnsanın vücudunda insülinin olmadığı, sonradan eklendiği bir dönem yok. En baştan beri Hazreti Adem'den itibaren var. Tiroid hormonu en baştan itibaren var. Mesela beyinde işte nörotransmitterler var. Elektrik sinirler hücresindeki akımı taşıyan. Mesela asetilkolin gibi, mesela serotonin gibi, mesela GABA gibi, dopamin gibi. Bunlar Hazreti Adem'den itibaren var. Yapısal proteinler Hazreti Adem'den itibaren var. Bunların değişik kombinasyonları değişik özellikleri meydana getiriyor. Mesela deri rengini meydana getiren genlerin değişik kombinasyonu değişik deri renkleri meydana getiriyor. Değişik ırklar meydana getiriyor. Konu bundan ibaret. Yani burada hiçbir şekilde evrim yok. Evrimciler evet. De hiçbir delil getiremenin sıkıntısı içerisinde sürekli yalan söylemeye çalışıyorlar. Kime yalan söylüyorlar? Konunun uzmanı olmayan, değil mi? Yeterli bilgisi olmayan kimselerin karşısında yalan söyleyebiliyorlar
tabii
ancak.
Canım, halkımızı kandırmaktan başka bir şey değil.
Evet. Yani. Sıkıyorsa gelsinler bizim karşımızda bakalım yalan söylemeye tabii. Çalışsınlar. Değil mi? O yalanı söyleyemeyeceklerini biliyorlar. Onun için karşımıza çıkmıyorlar. Hocamızın karşısına çıkmamalarının fellik fellik kaçmalarının sebebi o. Niyedir Richard Dawkins devamlı kaçıyor? Çünkü hocamızın karşısında yalan söyleyemeyeceğini biliyor. O yalanı yutmak zorunda kalacağını. Gidiyor, rahiplerle tartışıyor, hahamlarla tartışıyor, lise öğrencileriyle tartışıyor. Hı hı. Ya da kendisi kafasında bir sürü adamı topluyor. Onlarla kahkahkiki gülerek böyle alakasız şeyler anlatıp komiklikler yapıyor. Ama hocamızın ve bizim karşımıza gelemiyor. Benden iki defa kaçtı. Hem radyo programında kaçtı ki önce o çıkıyordu yani. Ben sonradan dahil oldum radyo programına. Hemen uzamış. Ama Richard Galloway var. George Galloway, özür dilerim. Çok sevilen bir parlamenter İngiltere'de ve dünyada. Müslümanları çok sever. Müslüman dünyasında da sevilen birisi. Dindar bir Hristiyan aynı zamanda. Onun düzenlediği radyo programını Dawkins'i davet ediyor. İngiltere'den de hemen aradılar bizi tanıyanlar. Dawkins çıkıyor. George Galloway ile konuşalım mı? Siz çıkar mısınız diye hocamızı temsilen. Biz de tabii dedik, yani çok iyi olur. Galloway de kabul etti. Ondan sonra tam ben çıktım programa, Galloway dedi ki Richard Dawkins dedi konuğumuz olacaktı bu akşam, ama son anda dedi çıkmaktan vazgeçti dedi. Ama dedi merak etmeyin dedi, ben onun peşindeyim, onu bağlayacağım dedi. Ben tabii normal anlattım evrimi çürüten delilleri, çok seri bir şekilde konuştuk. Türkiye'den bağlanmıştım telefonla. 15 dakika sonra hakikaten bağlandı, Dawkins'i kovalamış, yakalamış onu. Hiç sanki ben ne konuşmuşum ne bir şey söylemişim, kitabının reklamını yapıp kaçtı apar topar telefonu kapayıp. Sonra konferansıma onun çıktığı bir kanal var. Kanal 4 diye, Channel 4 diye İngiltere'de. Çok tanınmış bir kanal, İngiltere'nin en büyük kanallarından. Orada program yapıyordu. Bu birkaç sene önce olan bir şey. Ben de biz de hocamızı temsilen oradaki üniversitelere göndermişti hocamız bizi konferansa. İngiltere'nin en büyük üniversitelerinde. Imperial College of London, London School of Economics, Cambridge, Oxford falan bir tur yapıyoruz böyle. Londra'da benim King's College of London'daki konferansıma yöneticileri geldi kanalın ve yapımcıları. O programın da yapımcılarından bir tanesiydi hatta böyle. Konferans sonuna kadar dinlediler. Konferansın sonunda yanıma geldiler. Konferans mükemmel dediler. Biz sizi Richard Dawkins'e karşılıklı çıkarabilir miyiz? Ben de tamam dedim. Tamam dediler. Biz size dediler mail adresimi, telefon numaramı aldılar benim. Haber vereceğiz dediler. Biz ayarlayalım her şeyi. Gelir misiniz İngiltere'ye? Geliriz dedik tabii ki. Ondan sonra hakikaten bundan yaklaşık bir buçuk ay sonra bizim bir turumuz daha vardı üniversitelerde, İngiltere'de konferansa gidecektik. Onu haber almışlar bu programcılar. Beni telefonla aradılar, dediler ki siz zaten buraya geliyormuşsunuz, Şubat ayında oluyor bu. Şubat ayında burada olacakmışsınız üniversiteli konferanslarınızda. Buraya geldiğinizde programı yapmak istiyoruz biz. Richard Dawkins'e karşılıklı çıkaracağız. Ben de hocamıza tabii sormuştum. Hocamız demişti ki canlı yayın olur sadece demişti yani. Tabii çünkü kim bilir neler yapacaklar. Kes kopyala yapıştır orada böyle. Ben dedim canlı yayın, tamam dediler. Neyse aradan birkaç gün geçti. Cevap geldi. Richard Dawkins'e konuşalım demişlerdi. Dawkins'e konuşmuşlar, geri döndüler bana. Bizim size şöyle bir teklifimiz olacak. Dawkins sizin konferansa gelecek. Orada çekeceğiz sizi banttan. Ondan sonra Doğa Tarihi Müzesi'ne gideceksiniz. Orada da çekeceğiz sizi. O da kendi programında yayınlayacak bu görüntüleri. Ne yapacak? Benim bir cümlemi verecek. Sanki hiçbir şey söyleyememişim, ben anlatamamışım gibi. O böyle kendi anlattığı masallar anlatacak arka planda. Ben dedim yok dedim. Sadece canlı yayın olur dedim. Peki bir daha bir soralım dediler. Gittiler bir daha sordular. Kusura bakmayın dediler. Bu seri erteliyoruz.
Her meydanda çıkamıyor. Kaçıyor
tabii. Mümkün değil. Yani ya hocamızın yani. Karşısında çıkamıyor. Bizim de karşımıza çıkamıyor. Yani. Fellik kaçıyor. Tabii. Niye kaçıyor? Çünkü mağlup olduğunu biliyor. Darwinizm olmadığını, geçersiz olduğunu, değil mi? Bir mutasyonun, faydalı mutasyon örneği veremeyen bir insan çıkabilir mi karşımıza? Mümkün değil çıkması. Niye veremiyor? Çünkü yoktu ondan. Evrim hiç olmamış. Darwinizm bir pagan dini. Tabii. Bunlar bilim adamı olmuyor zaten onun için. Bir pagan rahibi oluyor. Habertürk'teki programa katılan Darwinistler, bunlar yerlisi, yabancısı. Pagan rahipler oluyorlar. Bilimle
putperest
alakası yok bunun.
Bunlar putperest. Evet. Ya, başka bir şey değil.
Evet.
Tahtaya taban o müşrik putperestler vardı ya hani.
Ya ondan bile mesela. Beter yani bu. Yani o da beter de. Ya bu da ondan tabii. Da şey böyle. Çünkü 21. yüzyılda tesadüfe tapılır mı? Atoma tapılır mı? Yani böyle. Değil mi? Bugün genetik var, moleküler biyoloji var, biyokimya var. Ondan sonra karşılaştırmalı anatomi var, paleontoloji var. 350 milyon tane fosil var. Proteinlerin yapısı artık inceleniyor. Mitokondrinin yapısına inilmiş değil mi? Elektron mikroskopla hücrenin detayları ortaya çıkartılıyor. Değil mi böyle? Böyle bir dönemde ya bunun tesadüfen olduğunu iddia etmek kadar saçmalık olabilir mi? Olamaz. Ama onlar da bir kader üzere tabii. Herkes bir kader üzere. İnşallah. Biz de bir kader üzere burada konuşuyoruz şu anda. Değil mi? Biz daha doğmadan bu konuşacaklarımız, hayatımız yaratılmış inşallah.
Nutku veren Allah, konuşturan evet. Allah yani inşallah.
Allah'ın gücü sonsuz. Allah her şeyi kuşatan değil mi? Her şeyi bir kader ile yarattık diyor. Bakın evet. Her şeyi, yani bir kuantum tanesi, bir insan, bir mikrop, bir yaprak, herhangi bir yıldız, güneş, dünyamız, evren, kainat hepsi bir kader üzere yaratılmış. Her şey kaderine boyun eğmiş durumda. Her şey diyor Allah, şeytandan Allah'a sınırım. İstese de istemese de Allah'a teslim olmuştur diyor. Evet, Darwinist'i de, materyalist'i de, ateist'i de, iman eden de, herkes ve her şey Allah'a teslim olmuştur. İnşallah. 10 dakikamız varmış.
Bulabildin mi?
Çok yani ya, bulamadım. Çok hiçbir şekilde bulamadım. Çünkü olması gerek ortadaydı ama.
Kısmet vardır.
Tabii bir hayrı vardır. Şeyini, başlığını hatırlayamadım demek ki. Çünkü
ben bir ayet okuyayım o zaman.
Tabii inşallah. İnşallah.
Bakara suresi 255. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür.
Maşallah.
İstersen o mantisi göster bir. O gözlerini açıyordu, çok güzeldi o.
Tamam.
Canlı yayında gösterdiğin.
Peygamber'i şu an bulamadım. Hayırlısı başlığını
çok muazzamdı, ben çok tesbih ettim onu görünce. O yani muazzam bir saniye. Yaratılış örneği.
Galiba buldum şu anda. Bu acaba? Arkadaşlardan yardım geldi şu anda. Evet. Ama şu anda...
Olsun, başka bir şey gösteririz. Önemli değil.
Evet. Pardon. Bir türlü şey getiremedik. Niye böyle oldu? Çok güzel bir film tabii. Onun için göstermekte de hakikaten...
Evet. Ses var mıydı bunda? Galiba hatırlamıyorum, tamam mı?
Var.
Evet. Yolu sahibi olmak tahmin edilemeyecek kadar büyük bir fedakarlık ister. Ve canlılar dünyasının en fedakar anne babalarından biri de burada yaşar. Penguenler. Bu penguenler büyük bir buluşmanın gerçekleşeceği yere gidiyor. Yolculukları haftalar sürecek.
Bakın bu fedakarlık yani, değil mi? Çok mesafe, Allah'ın kilometreden fazla. Yaratmasıyla inşallah.
Bu yüzden tabii. Bazen yürüyerek, şey bazen de gövdeleri üzerinde kayarak yol alırlar. Hepsi mucizevi bir şekilde aynı noktaya doğru yürür. Bu yolculuğun sonunda şaşırtıcı bir şekilde binlerce penguen belirli bir noktada buluşacaklar. Ve bu buluşmanın çok önemli bir amacı var. Çünkü büyük buluşmanın gerçekleşeceği bölge aynı zamanda penguenlerin yavrularını dünyaya getirecekleri yerdir.
Allah'ın ilhamıyla toplanıyorlar bir
evet,
yerden.
Evet maşallah.
Yani nasıl karar alacaklar? Mümkün mü?
Maşallah.
Bu zahmetli yolculuk, penguenlerin yavruları için yaptığı fedakarlıkların ve göğüsledikleri zorlukların yalnızca başlangıcıdır. Esas zorluk, dişiler yumurtladıktan sonra başlayacaktır. Çünkü dişi penguen yumurtladıktan kısa bir süre sonra kış bastırır.
Evet. Aslında şimdi başlıyor olay, değil mi?
Tabii.
Maşallah.
Kış aylarında ısı eksi 50 dereceye düşer. Rüzgar saatte 100 kilometre hızla buz ve kar savurur. Dişi penguenler yumurtaları erkeklere bırakarak denize dönerler.
Mesela ne kadar dayanıklı yaratılmış insan olsa, değil mi? Donup ölür.
Evet.
Yumurtaya bakma görevini fedakar erkekler üstlenir. Erkek penguen yumurtayı buzdan korumak için ayaklarının üstünde taşır.
Bakın çok büyük mucize şimdi, değil mi?
Değil mi?
Kalın tüyleri yumurtayı soğuktan korur.
Yumurtayı ayaklarının üzerine alıyor.
Hiç
bir kere alıyor. Yumurtayı. Evet, bakın bir kere alıyor. Yumurta çünkü değdiği anda buza donacak.
Tabii.
Değil mi?
Yumurta
oradan çatlayacak.
Buzun üzerine düşerse hemen donacaktır.
Bakın.
Bu yüzden erkek penguenler izlediğiniz gibi hep çok dikkatli hareket eder.
Bakın taşıdığı için nasıl yürüyor? Yani normal bir yürüyüş değil tabii bu. Ayaklarının üzerinde yumurta, tüylerinin altında.
İnsanın hayal gücünü dahi aşar. Penguen tam 4 ay boyunca hiç beslenmez.
Bakın 4 ay
bile yere bırakmaz ve hep ayakta durur.
Hiçbir şey yemiyor. Hep ayakta duruyor. Bir an bile bırakmıyor yumurtayı.
Evet.
Birbirlerine iyice sokularak daireler oluştururlar.
Ve dondurucu bir soğuk var. Daireler oluşturuyorlar.
Ben kış boyunca bütün yapabildikleri sabretmektir.
İşte Allah'a boyun eğme.
Maşallah, evet.
Tam böyle.
Maşallah, Sübhanallah. Evet, bahar geliyor.
4 zorlu ayın sonunda tekrar bahar gelir. Yumurtalar çatlamış ve minik penguen yavruları dünyaya gözlerini açmıştır.
Sevimli yavrusun.
Onları soğuktan koruyacak yağ tabakaları henüz oluşmadığı için hala babalarının ayaklarının üzerindedirler.
Çok sevdi.
İlk besini babasının onun için kursağında sakladığı süttür.
Bak 4 ay boyunca.
4 ay boyunca aç kaldığı halde eşsiz bir fedakarlıkta bulunmuş.
Bu geldi, bu da muhteşem bir şey yani, değil mi? Son yiyeceği yani yemiyor, 4 ay aç hemen yavrusuna veriyor. Maşallah.
Tam bu dönemde dişiler açık denizden kıyıya dönerler.
Çıkışları da muhteşem değil mi?
Dişiler de bu 4 ay boyunca boş durmamış, sürekli avlanarak yumurtadan çıkacak yavruları için kursaklarında besin depolamışlardır.
Bu da bir ayrı mucize değil mi? Evet. Onlar da nereden biliyor? Bunu depolayıp geliyorlar.
Tabii.
Dişiler gelir gelmez 4 aydır aç bekleyen erkek penguenler avlanmak için denize koşarlar.
Tepsi zayıflamış.
Erkek penguen karnını doyurur doyurmaz yuvasına döner ve anne penguenle birlikte yavrusunu beslemeye devam eder.
Konuşuyorlar ya.
Derin bir muhabbet
sevgi
var
gösteriyor.
Değil mi?
Maşallah.
Maşallah. İşte tabii yani bu, değil mi? Allah'ı tesbih etmek için var bilin yani, böyle bilim.
Yani bu
nereye baksak?
Mesela bak bu yumurtlama sözünü kestim ama mesela bahar döneminde de olabilir. Allah öyle bir döneme de isterse yumurtlattırabilirdi onları ama sırf belki de yani Allah bilir kendinden bir delil olsun ve bize de insanlar da bunu görsün diye o kış ayları boyunca -50 derecede 100 kilometrelik rüzgarda o penguenlerin o halini şeyini bize kendinden bir delil olsun diye gösteriyor mesela Cenab-ı Allah.
Evet.
Başka türlü de olabilirdi ama işte mesela bu başka fillerden tutun kedilere kadar bütün canlılarda var bu fedakarlık.
Evet yani hepsi değil mi Allah'ın sonsuz yaratma sanatını gösteriyor bize inşallah.
Tabii.
Ve Kur'an'da da değil mi canlılara bakılmasını, mesela bakmıyorlar mı deveye diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım ve ibret olarak değil mi böyle? Evet. Hep güzellik var. Yani hem Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz, fedakarlıklarını, değil mi akılcı davranışları, arının yaptıkları, örümceğin yaptıkları. Bu bakımdan çok önemli. Nitekim hocamızın da bu konuda çok kitabı var. Eserlerini okusunlar harunyahya.org sitesine girerek değil mi? Tabii. Filmlerini de seyrederek aynı şekilde ki bu hocamızın eserlerinden derlemeydi. Bu Penguenler filmi.
Evet.
Dolayısıyla bize bilim Allah'ı tesbih ettir diyor çok açık. Allah'ın yüceliğini, sonsuz aklını, sonsuz sanatını kavratmaya vesile oluyor bilim. İnşallah. Allah'a yakınlaşmamızı, imanımızın artmasına vesile oluyor. Bu bakımdan iman hakikatleri çok önemli.
Evet.
Bunu, bu filmleri alsınlar Facebook'ta. Nitekim zaten bunu Facebook'taki bir siteden seyrettik şu anda.
Evet.
Böyle aralarında seyrettirsinler herkese birbirlerine. Çok büyük sevap olur. Çok büyük güzellik. Evet, çok büyük hizmet olur. HarunYahya.org sitesinde de hepsi, bütün malzeme hazır olarak var. Malzeme derken Allah affetsin. Yani Allah en güzel şekliyle yaratmış. En kaliteli şekliyle. En güzel, en anlaşılır şekliyle.
İnşallah.
Çok büyük hizmet olur böyle bu şekilde.
İnşallah.
Evet. Bitirelim mi?
Tamam.
Yarın inşallah saat 22'den itibaren HarunYahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo'dan, TV Kayseri, Samsung Aks ve Kanal S ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Mavi Karadeniz Radyo'dan, TV Kayseri, Samsung Aks ve Kanal S ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah. İyidir.